Ayrım 11.
Sayfa 146. Devri gün saat 8'de kahvaltı masasında toplandı aile. Görülmeye değer bir tabloydu. Gerçek bir özdenlik tablosu. Yıkım, Bayan Grande, Eugenie ve Charles'ı birbirine yaklaştırmıştı. Nanon da nedenini bilmeden bir yakınlık duyuyordu onlara. Bu dört insan tek bir aile meydana getirmeye başlamışlardı. Yaşlı bağcıya gelince cimriliğini doyurmuş, bu çıt kırıldım oğlanı Nantes'a kadar gerekli paradan başka tek kuruş vermeden başından savacağından emin, evde varlığını unutmuştu. Karısı Bayan Grande'ye erdemli ve dindar bir kadın olduğundan güveni tamdı. Charles ve Eugenie adlı bu iki çocuğa karısının denetimi altında olduklarından aldırmıyordu. Varsın dilediklerini yapsınlardı. Yol kıyısındaki çayırların ve arkların bakımı, Loer kıyısındaki kavaklar ve Froidfond'daki kışlık işler bütün zamanını alıyordu. Sevginin ilk yazı işte o andan sonra başladı Eugenie için. Hazinesini amcaoğluna verdiği geceden beri yüreği de hazinesinin ardından akmıştı. Aynı gizin suç ortakları olarak karşılıklı bir anlayışla bakıyorlardı birbirlerine. Bu karşılıklı anlayış duygularına daha bir derinlik kazandırmış, onları daha bir birbirlerine yaklaştırmış, kısaca günlük yaşamın dışına itmişti. Akrabalar konuşurken seslerinde tatlılık, bakışlarında sevgi olmaz mı? Yeni doğan bir aşkın kıvançlarından amcaoğlunun hüznünü uyutmaktan zevk alıyordu Eugenie üstelik. Aşkın başlangıç günleriyle hayatın başlangıç günleri arasında tatlı bir benzerlik yok mudur? Çocukların beşiği tatlı şarkılar ve hoş şarkılarla sallanmaz mı? Geleceğini yıldız yıldız ışıtan tatlı öyküler anlatılmaz mı ona? Umudun ışıklı kanatları vurmaz mı üzerinde? Bazen kıvanç, bazen hüzünle ağlamaz mı çocuk? En küçük şeyler için, oyuncak saraylar yaptığı çakıl taşları için, keser kesmez unuttuğu çiçek demetleri için kavga etmez mi? Zamanı elinde tutmaya, hayatta ilerlemeye can atmaz mı? Aşk ikinci bir değişim çağımızdır bizim. Eugenie ve Charles arasında çocukluk ve aşk aynı şeydi. Hüzünle çevrili yüreklerine hoş gelen, çocuk duygularla dolu ilk aşktı, ilk tutkuydu. Yaz tülleri altında filizlenmek için çırpınan bu aşk, bu yıkık evin taşralı sadeliğine pek güzel uyuyordu. Bu sağır avludaki kuyunun kenarında amca kızıyla konuşurken, bu küçük bahçede, yosunlu bir sıranın üstünde, güneş batıncaya dek havadan sudan sözler edip ya da bir kilise kemerleri altındaki sessizliğe benzeyen, surla ev arasındaki sessizliği devşirerek otururken, Charles aşkın kutsallığını tanıdı. Zira hayatının kadını, sevgili Annette'i fırtınalı kargaşalar sunmuştu yalnızca. Paris'in cilveli, boş, cafcaflı tutkularından kurtulup, saf aşkı, gerçek aşkı tadıyordu. Seviyordu bu evi. Gelenekleri gülünç gelmiyordu artık ona. Grande yiyecekleri vermek üzere gelmeden önce, Eugenie ile bir süre konuşabilmek için sabahları hemen aşağı iniyordu. Adamcağızın merdivenlerden gelen ayak seslerini duyar duymaz bahçeye geçiyordu. Eugenie'nin annesinin bile bilmediği, Nanon'un görmezlikten geldiği gizli sabah buluşmaları dünyanın en temiz aşkına yasak zevklerin canlılığını da katıyordu. Ve kahvaltıdan sonra Grande mülklerini ve işletmelerini denetlemeye gidince Charles ana kızın yanında kalıyor, çalışmalarını seyrediyor, konuşmalarını dinliyor, iplik çilelemelerine zevkle yardım ediyordu. Dünyayı bilmeyen bu ruhların güzelliklerini yansıtan bu manastır yaşamının sadeliği çok duygulandırıyordu onu. Bu geleneklerin artık Fransa'da kalmadığını, belki çok seyrek olmak üzere Almanya'da bir de Auguste Lafontaine'in romanlarında bulunabileceğini sanırdı. Derken Eugenie, Goethe'nin Marguerite'i gibi hala Marguerite'in de kusursuz bir varlık olup çıktı. Günden güne Charles'ın bakışları, sözleri, kendini seve seve sevda ırmağının dalgalarına bırakan zavallı kızı daha bir esrikleştirdi. Sulardan kıyıya çıkmak isteyen bir yüzücünün söğüt dallarını yakalaması gibi mutluluğuna sıkı sıkı tutkunmuştu. Yakın bir ayrılışın hüznü bu kaçamak günlerin en kıvançlı saatlerini şimdiden kaplamaya başlamıştı. Her gün en küçük bir olay yakında ayrılacaklarını ansıtıyordu. De Grassi'nin Paris'e gidişinden 3 gün sonra Grande babasının kılıtından vazgeçtiğini belirten belgeleri imzalaması için delikanlıyı taşralılara özgü bir çalımla mahkemeye götürdü. Ne korkunç bir işti bu. İnsanın ailesinden vazgeçmesi gibi bir şey. Noter Kruşo'ya gidip 2 vekalet belgesi yaptırdı. Biri de Grassin için, öteki eşyalarını satacak olan dostu içindi. Sonra yurt dışına çıkması için gerekli pasaport işlemleriyle uğraştı. Paris'ten istetmiş olduğu sade elbiseleri gelince, samürlü bir terziyi eve çağırıp artık işine yaramayacak olan giysilerini sattı. Bu iş özellikle Grandin'in hoşuna gitti. Yeğenini kalın, siyah redingotla görünce, işte tam servet yapmak için denize açılacak bir insana döndünüz şimdi dedi. Charles, durumumun gerektirdiğini yapmasını bilirim, buna inanmanızı isterim. Sonra avucunu uzattı, altın eşyaların pırıltısını görünce gözleri ışıldadı adamcağızın. Bunlar da ne? Düğmelerim, yüzüklerim, para edebilecek nem varsa bir araya getirdim amca. Ama Samur'da kimseyi tanımıyorum. Bu sabah size rica etmeyi düşündüm. Grande sözünü kesti. Bunları satın alayım diye mi? Hayır, hayır amca. Bunları alacak dürüst bir insan gösterseniz de. Bunları bana veriniz yeğenim. Yukarı gidip değerlerini ölçeyim. Bir santimi santimine ne kadar edeceğini ölçüp söylerim size. Uzun bir zinciri inceledikten sonra devam etti. Mücevher altını 18-19 ayar. Adamcağız kurcu ellerini uzatıp altınları alıp yukarı çıktı. Charles, şu iki düğmeyi armağan etmeme izin buyurunuz amca kızım. Bileklere kurdele takmaya yarar. Şu sıra bu kolçaklar çok moda. Öjeni anlamlı gözlerle baktı. Elbette amca oğlum, memnuniyetle alıyorum. Charles, bu da annemin yüksüğü yenge. Yol eşyalarım arasında bunu da taşırım her zaman. Charles 10 yıldır böyle bir yüksüğü olsun isteyen Bayan Grandi'ye yüksüğü uzattı. Yaşlı annenin gözleri buğulandı. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum yavrum. Sabah akşam dua edeceğim sana. Yolculuk duası okuyacağım. Eugene, ben ölürsem sen sakla bu mücevheri. Grande kapıyı açıp içeri girdi. 999 frank, 75 santim değerinde bunlar yeğenim. Ama sizi satmak zahmetinden kurtarmak için parasını ben vereyim sana, livre olarak. Lord'a livre olarak anlamı şudur. 6 livrelik bir ecu indirimsiz 6 livre bozulur. Charles, size söylemeye cesaret edememiştim. Sizin oturduğunuz bir kentte mücevherlerimi satmak güç geliyordu bana. Napolyon insan kirli çamaşırını kendi evinde yıkamalı der. Yardımınıza teşekkür ederim. Grande kulağını kaşıdı. Bir süre kimse konuşmadı. Gururunun yaralanmasından korkar gibi amcasına kaygıyla bakarak. Amca kızım ve yengem verdiğim küçük armağanları kabul buyurdular. Artık işime yaramayacak olan bu kol düğmelerimi alır mısınız? Sizlerden uzak, buradan aileleri gibi kabul ettiği sizleri düşünecek olan zavallı bir çocuğu hatırlarsınız dedi. Çocuğum, çocuğum, böyle her şeyi neden dağıtıyorsun deyip aç gözlerle karısına döndü. Göster bakayım hanım. Oo, altın bir yüksük. Seninki ne güzelim. Vay vay, elmas düğmeler. Kol düğmelerini alıyorum çocuğum. Charles'ın elini sıkıp devam etti. Ama sen de Hindistan'a yol parası ödememe izin ver. Evet, yol paranı ben vereceğim. Mücevherlerin değerini ölçerken külçe altın değerinden hesapladım. İşçilikten de bir şeyler alınabilir. İşte böyle. 1500 frank vereceğim sana. Livre olarak. Kuruşo'dan borç alacağım. Çünkü meteleyim yok şu sıra. Perotet de çiftlik kirasını geciktirdi. Haydi ben çıkıyorum. Gidip göreyim şu adamı. Şapkasını giydi, eldivenlerini geçirdi ve çıktı. Gideceksiniz demek. Charles başını yere eğdi. Evet, gitmem gerekiyor. Charles'ın 3 günden beri duruşu, davranışları, sözleri, üzgün ama sorumluluklarını duyan, yıkımıyla güçlenen bir erkeğin duruşu, davranışları, sözleri gibiydi. Artık iç çekmiyor, sızlanmıyordu. Erkek olmuştu. Eugene de amcası oğlunun gerçek kişiliğini, delikanlı, kalın, kara yaz giysilerini giyinip merdivenlerden inerken kavrayabildi. Charles'ın solgun yüzüne, üzgün haline pek yakışmıştı bu kara giysi. Aynı gün ana kız da yaz giysilerini giyip, rahmetli Gulüme Grandi'nin ruhu için kilisede okunan ölüm duasını dinlediler. Charles öğlen yemeğinde Paris'ten mektupları aldı. Eugene usul bir sesle sordu. ''Nasıl, işleriniz bir düzene konmuş mu amcaoğlu, memnun musunuz?'' Grande araya girdi. Bir daha asla bu tür sorular sorma kızım. Hay Allah, ben kendi işlerimden söz etmezken ne diye başkalarının işine burnunu sokarsın? Çocuğu rahat bırak. Charles, gizli saklı hiçbir şeyim yok ki. Vay vay, ticarette dilini sıkı tutmayı öğrenmelisin yavrum. İki aşık bahçede yalnız kaldıklarında Charles her zaman oturdukları ceviz ağacının altındaki eski sıraya Eugenie'yi çekti ve anlatmaya başladı. Alphonse mahcup etmedi beni. Çok iyi başarmış bu işi. İhtiyatlı ve dürüst bir biçimde düzene sokmuş her şeyi. Paris'te kimseye 5 kuruş borcum kalmadı. Eşyalarımı iyi bir fiyatta satmış. Arta kalan 3000 frankla da Hindistan'da para eden bazı şeyler almış. Paketleri Nans'a göndermiş. Java'ya gidecek bir gemi varmış Nans'ta. 5 gün sonra belki hiç görüşmemek üzere ya da en azından uzun yıllar görüşmemek üzere ayrılacağız birbirimizden. Paketler ve iki dostumun gönderdiği 10.000 frank başlangıç için fena sayılmaz. Uzun yıllar geçmeden dönüşü düşünemem. Yaşantınızı bana bağlamayı düşünmeyin sevgili amca kızım. Bakarsın ölebilirim de. Bakarsın zengin bir kısmet çıkar size. Eugene sordu. Beni seviyor musunuz? Charles derin bir duyguyu yansıtan, yürekten gelen bir sesle cevapladı. Ah evet, evet seviyorum. Seni bekleyeceğim Charles. Charles öpmek için yaklaştı. Eugene telaşla itti amcaoğlunu. Tanrım, babam pencereden bakıyor. Kemerin altına kaçtı. Charles da ardından geldi. Eugene merdivenin eteğine çekilip kanatlı kapıyı açtı. Derken nerede olduğunu bilmeden Nano'nun odasının yanında koridorun en loş yerinde buldu kendini. Charles da geldi ardından. Elini tuttu, yüreğine götürdü. Belinden yakalayıp usulca çekti kendini. Eugene direnmedi. Öpüşlerin en temizi, en tatlısı, en tamıyla öpüldü. Charles, amcaoğlu kardeşten de iyidir sevgili Eugene. Evlenebilir seninle dedi. Nanon karanlık odasının kapısını açıp bağırdı. İnşallah. Sevgililer korkup salona kaçtılar. Eugene eline işini aldı. Charles da Bayan Grande'nin dua kitabını alıp Meryem duasını okumaya başladı. Nanon, ne güzel, hepimiz dua okuyoruz dedi. Charles gideceğini söyler söylemez Grande yeğenini kendisiyle çok ilgilendiğine inandırmak için harekete geçti. Para harcamayı gerektirmeyen işlerde pek marifetli görünüyordu. Bir denkçi bulmaya çalıştı. Adamın sandıkları için çok para istediğini ileri sürüp sandıkları kendi yapmaya kalktı. Ne kadar işe yaramaz çürük tahta varsa sabah erkenden kalkıp rendeledi, perdahladı, çiviledi ve güzel sandıklar yapıp Charles'ın bütün eşyalarını yerleştirdi. Lord'dan kayıkla gönderilmesini, tam vaktinde Nans'a ulaştırılmasını kendi üstüne aldı. Koridordaki öpücükten bu yana saatler Eugene için korkunç bir hızla kaçıp gidiyordu. Bazen amcaoğlunun ardından gitmek istiyordu. Tutkuların en yoğununu duyan insan, süresi yaşla, zamanla öldürücü bir ayrılıkla, kişinin kaçınılmaz alın yazısıyla, her gün biraz daha azalan bir tutkuyu duyan insan, ancak böyle bir insan anlayabilirdi Eugene'nin hüznünü. Şimdi artık ona dar gelen bu bahçede, bu avluda, bu evde, bu kentte gözleri yaşlı dolaşıyordu. Sonsuz denizlere dalmıştı şimdiden. Ayrılış gününe bir gün kala Grande ve Nano'nun evde bulunmadığı bir sırada Eugene ve Charles Nano'nun izbe odasındaki tek kilitli çekmeye, içinde o iki resim bulunan değerli kutuyu özene bezene yerleştirdiler. Altınların boş kesesi de oradaydı. Hazine hayli gözyaşlarına, hayli öpücüklere de tanık oldu o ara. Eugene anahtarı koynuna koyarken anahtarın konduğu yeri de öpmek isteyen Charles'ını kıramadı. Bu anahtar buradan çıkmayacak dostum. Öyleyse benim yüreğim de orada kalacak. Kız kızar gibi bir sesle, "Aa Charles yapma, doğru değil," diye usulca azarladı. "Evli değil miyiz? Söz verdin bana. Ben de sana söz vermiş oluyorum böylece." Sonra ikisi birden tekrarladılar. "Ölünceye dek. Ölünceye dek." Yeryüzünde bu kadar temiz yemin yapılmamıştı belki de. Eugene'nin yunmuş arınmışlığı Charles'ın aşkını da yüceltmişti bir an için. Devri gün, sabah kahvaltısı hayli üzgün geçti. Üstünde Charles'ın verdiği altın işlemeli bir giysi, boynunda altın bir haçla sözünü esirgemeyen Nano'nun bile gözleri ıslaktı. Bu zavallı yavrucak gemiye binecek demek. Tanrı yardımcısı olsun. 10.30'da Nans arabasına kadar Charles'a eşlik etmek üzere yola koyuldu aile. Nanon, Charles'ın çantasını ille de kendisi götürmek istediğinden köpeği salmış kapıyı kilitlemişti. Yoldan öter kurşunun da katıldığı bu uğurlama törenini seyretmek için tüm esnaf dükkanının kapısına çıkmıştı. Annesi, Eugene ağlama sakın dedi. Grande hanın kapısı altında yeğeniyle kucaklaştı, yanaklarından öptü. Yoksul gidip zengin dönünüz yeğenim. Dönüşünüzde babanızın onurunu kurtulmuş bulacaksınız. Bunu ben söylüyorum size. Ben Grande. Size de dönüşte borcu. Ah amcacığım, yolculuğumun hüznünü ne güzel yumuşatıyorsunuz. Bana vereceğiniz en büyük armağan da bu değil mi zaten? Charles sözünü kestiği için yaşlı fıçıcının söylediklerini iyi anlayamamış, amcasının gün yanığı yüzünü şükran gözyaşlarına boğuyor, Eugene'i babasının ve amcaoğlunun elini bütün gücüyle sıkıyordu. Grandi'nin kurnazlığına hayran, bıyık altından gülümsüyordu noter. Adamcağız iyi anlayan tek insan oydu çünkü. Posta arabasını uğurlamaya gelen öteki sömürlü de tekerlekler dönünceye dek bekledi. Araba rıhtımdan iyice uzaklaşınca bağcı, haydi uğurlar olsun dedi. Neyse ki yalnız noter duymuştu bu olaylı sözü. Ana kız rıhtımda arabanın görünebileceği bir yerde durmuş, Charles'ın dalgalanan mendiline mendil sallıyordu. Charles'ın mendili de kayboldu. Bir an için Tanrı kadar güçlü olmak isterdim anne. Grande ailesinde geçen olayların akışını kesmemek için daha önce adamcağızın de Gracin aracılığıyla Paris'te yaptığı işlere bir göz atmak gerekir. Bankacının Paris'e gidişinden bir ay sonra Grande'nin tanesini tam 80 franktan aldığı 100 bin lirlik tahvil olmuştu. Parayı kim götürmüş, tahvilleri kim getirmişti kimseler bilmiyordu. Ölümünden sonra ele geçen bilgilerde bile bu konuya ışık tutacak en küçük bir kayda rastlanamadı. Noter Crusoe'ya sorarsanız parayı götüren Grande'nin sadık hizmetçisi Nanon'dur. Çünkü o günlerde efendisini sanki başka yerde görecek başka işleri varmış da Freudmont'taki işleri kendisinin düzenlemesi gerekiyormuş gibilerden 5 gün ortalıkta görünmemişti hizmetçi. Fıçıcı, Guillaume Grande'nin ticaretleriyle ilgili tüm tasarılarını gerçekleştirdi. Paris ve yöresinde yaşayan zenginler hakkında en doğru bilgiyi Fransa Bankası'ndan edinebilirsiniz. De Gracin'ler ve Samuel'lü Felix Grande de bankaca tanınmış kimselerdi. Mülkleri ipoteksiz bütün büyük toprak sahipleri gibi bankanın güvendiği sayılı kişilerdendiler. Samuel'lü bankacının Guillaume Grande'nin onurunu kurtarmak için herkes böyle diyordu. Paris'e gelmesi yetmiş, alacakların yüreğine su serpilmiş, ölü tüccarın ruhu protestolardan, utançtan kurtulmuştu. Alacaklılar önünde mühürlü zarflar açıldı. Ailenin vekili miras işlemlerini düzenlemeye koyuldu. De Gracin alacaklıları topladı, alacaklılar oy birliğiyle, Samurlu bankacıyla, başlıca alacaklılardan biri ve zengin iş adamı olan François Keller'i tasfiye memurluğuna atadılar ve hem Grande ailesinin onurunu hem de alacaklarını kurtarmakla görevlendirdiler bunları. Samurlu Grande'nin ticari ünü, De Gracin'ler aracılığıyla alacaklıların yüreğine serptiği umut, uzlaşmayı kolaylaştırdı. Alacaklıların hiçbiri hayır demedi ve hiçbiri de alacaklarını kar zarar hesabına geçmeden bekleyip durdular. Samurlu Grande ödeyecek diyorlardı. 6 ay gelip geçti böylece. Parisliler poliçelerin karşılığını ödemiş, bu borç senetlerini çekmecelerinde özenle saklıyorlardı. Fıcıcanın ilk amacı da buydu zaten ve ilk amaca ulaşılmıştı. İlk toplantıdan 9 ay sonra tasfiyeciler borcun %47'sini alacaklılara dağıttılar. Guillaume Grande'ye ait ne var ne yok en iyi biçimde değerlendirerek satılmış, bu para da oradan sağlanmıştı. Tam bir dürüstlükle yapılmıştı ilk tasfiye. Grande'lerin onurlarına ne kadar düşkün olduklarına hayran kaldı alacaklılar. Bu övgüler dolanıp dururken alacaklılar Grande'ye topluca bir mektup yazıp alacaklarının arta kalanını da istediler. Eski fıçıcı mektubu ateşe atıp keyifle mırıldandı. Tamam, bu iş halloldu demektir. Sabır küçük dostlarım, sabır. Ve mektuplarına cevap olarak alacaklıların ellerindeki bütün senetlerin daha önceden ödenen paraların alındılarıyla birlikte hesapların temizlenmesi, mirasın en uygun bir biçimde ortaya konması için bir üçüncü kişide toplanmasını istedi. Bu iş binlerce güçlük doğurdu. Alacaklı genellikle bir çeşit manyaktır. Bugün her şey olur der, yarın her şeyi berbat eder. Sonra bakmışsın kuzu kesilmiş. Bugün karısının yüzü güleçtir, çocuğunun dişleri yeni çıkmıştır, evde işler yolundadır, tek kuruş yitirmek istemez o zaman. Yarın yağmur yağıyorsa, sokağa çıkamıyorsa iyimserliğini de yitirmiştir. Ne derseniz kabul eder. Devri gün size kolay kolay yanaşmaz, güvence ister. Ay sonunda tam bir cellattır, boynunuzu koparmaya hazırdır. Anlayacağınız alacaklı, çocukların kuyruğuna tuz koymaya çalıştığı küçük bir serçeye benzer. Sonunda da tek kuruş alamaz hale getirir alacağını. Alacaklılar üstünde hava değişimlerinin etkisi gözünden kaçmamıştı Grandi'nin. Kardeşinin alacaklıları da böyle Grandi'nin bütün arzularını gerçekleştirmişlerdi. Borç senetlerin tek elde toplanmasına kızanlar ve açıkça hayır diyenler oldu. Grandi, de Grassi'nin bu konuda olup bitenleri bildiren mektubunu okurken ellerini ovuşturup söylendi. Güzel, işler yolunda gidiyor. Bazıları da bu öneriyi şartlı kabul ettiler. Bütün hakları onaylanmalıydı. İflasın duyurulması hakkı bile saklı kalmalıydı. Yeni yazışmalardan sonra Samurlu Grandi tüm önerilere evet dedi. Halden anlar alacaklılar, öfkeli alacaklıları yumuşattı. Böylece bazılarının homurdanmasına rağmen yine de senetlerin bir elde toplanması gerçekleşebildi. De Grassi'ne bu adam sizinle de bizimle de alay ediyor düpedüz dediler. Guillaume Grandi'nin ölümünün üstünden 23 ay geçmişti böylece. Tüccarların pek çoğu ticaretlerine dalıp Grandi'nin borçlarını yine unutmuşlardı. Hatırlayanlara gelince paradan umutlarını kesmişler. Görüp göreceğimiz bu %47 galiba diye söyleniyorlardı. Fıçıcı hesaplarını en yaman şeytan dediği zamanın gücüne güvenerek yapmıştı. 3. yılın sonunda de Grassi'nden bir mektup aldı. Alacaklılar Paris'te Grandi'nin geriye kalan 2 milyon 400 bin frank tutan borcundan %10'a yani 240 bin franka karşılık vazgeçeceklerini söylüyorlardı. Grandi kardeşinin ölümüne sebep olan korkunç iflasın sorumlularının noter ve borsa simsarının sağ olduğunu, bu paranın bir kısmının da bu adamlardan istenmesi gerektiğini yazdı. Durumlarının düzeldiğini, onlardan da bir şeyler koparılırsa bu tutarın daha da düşürülebileceğini söylüyordu. 4. yılın sonunda 2 milyon 400 bin franklık açık 1 milyon 200 bin franka düştü. 6 ay alacaklılarla tasfiye memurları, Grandi ile tasfiye memurları, Grandi ile tasfiye memurları arasında sözcükler mekik dokudu. Sonunda Samurlu Grandi iyice sıkışınca tasfiyecilere Hindistan'a gidip zenginleşen yeğeninden bir mektup aldığını, babasının borçlarının tümünü ödeyeceğini yazdığını, ona danışmadan indirimli bir ödeme yapamayacağını, yeğeninden cevap beklediğini söyledi. 5. yılı da yaralamıştı. Alacaklılar ne zaman alacaklarını isteseler saygıdeğer fıçıcıdan hep aynı cevabı alıyorlardı. Tam olarak sözüyle Paris'in tüccarlarını kıskıvrak bağlayan fıçıcı zaman zaman sakalının altından gülümseyerek "Ah şu Parisliler" deyip kalayı basmaktan kendini alamıyordu. Ve zavallı Parisliler ticaret tarihinde görülmedik acayip bir duruma düştüler ve düştükleri durumda da kala kaldılar. Ne zamana dek? İlerideki olaylar gösterecek. Tahviller 110 franka yükselince Grandi Baba hemen elindeki tahvilleri satıp Paris'ten aşağı yukarı 2 milyon 400 bin frank çekti. Hem de altın olarak. Tahvillerin mürekkep faizinden de 600 bin frank kazanmıştı. Tümü birden fıçılara doldu. De Grassi'nin Samur'dan taşınmış Paris'te kalıyordu. Neden mi? Önce saylav olmuştu, sonra da aşık. Samurlu aile babası taşradaki sıkıcı yaşantıdan usanmış, Madame tiyatrosunun en güzel oyuncularından Florine adlı birine abayı yakmış, denizci kanı kaynamıştı. Bu davranışından uzun boylu söz etmekte yarar yok. Samurlular edepsizlik, erdemsizlik deyip çıkmışlardı. Karısına gelince malların ayrılmasına pek sevinmişti.